Sportif gündem.
Değerli dinleyiciler, iyi akşamlar dileklerimizle sportif gündeme başlıyoruz. Teknik sorumlumuz bugün Ali Serin olacak, program yapımcımız Ali Suat. Her zaman Lütfi Özel ve Ali Kunak programımızda yer alıyordu. Bugün bir değişiklik, onların özel durumları dolayısıyla ben Tansu Polatkan ve eski FIFA hakemlerimizden Serdar Çakman programda beraber olacağız. Bize ulaşmak istiyorsanız telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19, +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21, +90 312 463 34 21. Ayrıca Facebook sayfamızdan Sportif Gündem olarak bizi izleyebilirsiniz. Serdar Çakman, hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin Tansu abi.
Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şu basketboldan başlayalım diyoruz. Fenerbahçe dörtlü finale kaldı ki 14 yıl sonra gerçekleşen bir dörtlü final bu. Anadolu Efes de bu şansını iyi değerlendiremedi ama Fenerbahçe'nin gelişi zaten bu mesajı veriyordu, eğer sen de izlemişsen.
İzledim özellikle abi. Her ne kadar futbol kökenli olsak da basketbolda takip ediyoruz. Bir de eğitimimiz de tabii, ben Gazi Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü mezunu olduğum için basketbolda uzmanlık alanı olarak seçmiştim. O nedenle hem hakemliğini hem kurallarını hem de aktüel olarak da takibini yapmaktayım ama futbolda da FIFA hakemine kadar geldiğimiz için futbol birinci sırada, basketbol ikinci sırada kaldı tabii.
Şimdi Fenerbahçe'nin tabii bu başarısında Obradovic'in, yani koçun çok büyük payı var. Çünkü basketbolda kenar yönetim çok önemli. Yani oyuna müdahale etme şansı çok fazla. Oyuncu değiştirme, zamanında oyuncu değiştirme şansı çok fazla. Dolayısıyla Fenerbahçe burada çok şanslı ve de dörtlü finalde 15-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe'nin ilk rakibi Real Madrid olacak. CSKA Moskova ile de Olympiakos karşı karşıya gelecekler.
Rakipler zor ama Real Madrid.
Zor Real Madrid. Evet.
Yani koçun önemi dedin ya Tansu abi. Evet. O kadar önemli ki. Şimdi bir futbol maçının görüntüsüyle bir basketbol maçının görüntüsünü aynı ekranda yan yana koyalım. Futbolun koçuyla basketbolun koçun arasındaki farkı da direkt olarak orada görürüz. %30 civarında hocanın futbolda katkısı var derler takıma. Hocalar da bunu kabul etmekte. Evet. Kimisi çok abartarak %50'lere falan yaklaştırır ama bunun %30 civarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama basketbolda gerçekten %80'e yakın oranlarda koçun oyunun akışına etkisi son derece önemli. Hem maçın takibinde hem oyunculara anında müdahalesinde de verilecek paslara kadar saniye saniye anında her türlü oyuna müdahale edişi Fenerbahçe'de gerçekten bu kendini gösterdi.
Bir de tabii basketbolda koçla sporcular, basketbolcular yakınlar. Çok iç içe, çok tabii, yakınlar. Tabii, futbolda tabii. Şimdi biz de teknik alanda bakıyorum, teknik adamlar dolaşıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ama kime seslerini duyuruyorlar? Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman operada seyreder gibi, sahneyi seyreder gibi bench'te oturup maçı seyrediyor.
Abi benim sesim kısıldı ve ses tellerinden rahatsız oldum. 3 defa da ameliyat geçirdim. Evet. Sebebi Ankara hakemlerinin antrenmanlarını ben yaptırıyordum. Evet, bir de 30-40 bin kişinin olduğu maçlarda futbolcuyla iletişim kurmak adına sonuna kadar o sesi zorluyorsun. Çünkü alan geniş. Tabii. Basketbolda böyle bir durum söz konusu değil. Dediğinde senin de işaret ettiğin gibi iç içe her anı, her pası, her oyun sisteminin akışını hoca istediği gibi yönlendirebilme durumuna sahip. Bu da Fenerbahçe'de kendini iyi gösterdi. Yani, işte ilk dört.
Evet, koç sonuç ortada. Takımla hücum ediyor, takımla savunma
aynı,
ediyor.
Aynı o şekilde. Hareketler de dahil. Adam alma da dahil.
Evet. Anadolu Efes'e şanssız 2-0 kaybetti. Sonra ilk maçı kazandı İstanbul'da ama ikinci maçta da farkı aslında 3 sayıya kadar indirmişti ama sonradan koptu. Tabii Real Madrid gerçekten bir kere kulüp olarak çok büyük kulüp.
Kesinlikle.
Futbol takımı ayrı, basketbol takımının büyüklüğü ayrı. Bu arada basketbol deyince Doğa Koleji basketbol liseler arası basketbol dünya şampiyonasında finale kaldı. Gerçekten
o da çok önemli.
Bizim aslında genç dallarda, genç branşlarda sporcularımız gerçekten çok başarılı. İşte bunu Erdoğdu Lisesi'nin futbol takımının dünya şampiyonluğu ortaya koydu. Doğa Koleji'nin basketbolda final oynaması. Demek ki bir yanlışlık altyapıdan sonraki aşamada başlıyor diye
Tansu
düşünüyorum.
Tansu abi şöyle, ben de hak veriyorum senin bu düşüncene. Trabzonspor'un 6 tane şampiyonluğu var futbolda. Bunun kökeninde Trabzonspor'un lise arası dünya şampiyonu olmasıyla başladı. O yıllarda. Altyapıdan gelen çocuklar Ali Kemal'lerin dönemi diyelim. Hani biz biraz 1300 doğumluyuz ya, sen de öylesin ben de öyleyim. O dönemleri biliyoruz, o zamanlar. Evet. Trabzon'da kumda sahilde antrenman yaparak Trabzonsporlu futbolcular sahaya çıkıyorlardı. Futbolda bunu gördük. Trabzonspor'un lise şampiyonluğu Trabzonspor'un Türkiye liglerine aldığı şampiyonluklarla aynı tarihe denk geliyor. Evet. Altyapı kuvvetli olduğu için. Evet. Basketbolda da yine aynı şekilde. Şimdi Fenerbahçe'nin bu gelmesi tesadüf, tamam, yabancı ağırlıklı basketbol biraz
mutlaka
daha farklı.
Katkısı
ama,
var yani. Ama futboldan çok katkısı var yabancıların basketbolda.
Kesinlikle onu yaslamayalım. Ama Doğa Koleji'nin bu başarısı basketbolumuza yansıyor. Bir kere onu net olarak söyleyelim. Kesinlikle. Yine Erdoğdu Lisesi'nin dünya şampiyonu ve Brezilya'yı finalde yenerek şampiyon olması o kadar önemli ki. Bir de şuradan bakalım Tansu abi. Bu da benim için çok önemsediğim bir konu. Dünyada madde bağımlılığı o kadar alt yaşlara indi ki. Ortaokul lise yıllarına indi. Şimdi bizim spor politikası olarak da ilkokul çağlarından itibaren Amerika'daki sistem gibi kolej takımlarını oluşturup futbolda, basketbolda, diğer spor branşlarında hepsinde bunların hepsini ön plana çıkartıp genç yaştan itibaren sporcu ruhunu vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize aşılamamız gerekiyor.
Spor kültürü.
Spor kültürü, spor ruhu. Bu olduğu zaman ne kahve alışkanlığı olacak, ne sigara alışkanlığı, ne alkol alışkanlığı olacak, ne madde bağımlılığı olacak. Ve sporcu ruhuyla çocuk kendisini boş zamanlarında basketbol sahasına, futbol sahasına atacak ki biz bunun önderliğini de yapıyoruz. Şu an ben gelişmekte olan spor branşları federasyonuna danışmanlık yapıyorum.
Çok güzel.
7 tane branş var bizde. Sukaş dünyada 20 milyon lisanslı sporcuya sahip bir branş. Türkiye'de çok gelişmemiş bir branş.
Evet.
Şimdi bununla ilgili olarak biz bir çalışma yaptık ve Squash Dünya Başkanı'yla Avrupa Federasyon Başkanı'nı Türkiye'ye davet ettik ve Bodrum'da bunun ön hazırlıklarını yaptık. Squash salonları kurduruyoruz.
Çok
liselere,
güzel.
Ortaokullara. Evet. Ve oradaki gençlere sporcu ruhunu aşılamaya çalışıyoruz ve Dünya Spor Teşkilatı'nda Squash ile ilgili hem Avrupa Başkanı hem Dünya Başkanı Türkiye'de bu ilginin görülmesinden dolayı son derece memnunlar. Çünkü sporcu yaşını altlara çektik.
Tabii.
20 milyon lisanslı dünyada var. Türkiye'de 200 tane var. Şimdi ama biz bunu arttırdığımız zaman, bütün dünyayı da tanıttığımız zaman, bütün branşlarda biz bu şekilde gelişmeyi sağlayıp sporcu ruhunu ve kültürünü ortaokullara, ilkokullara soktuğumuz zaman bu gençlik büyüdüğünde farklı bir durum ortaya çıkacak. Bunu ben hiç yatsımadan net olarak söyleyebilirim.
Şimdi bu konuda %100 haklısın da, şimdi hep şunu deriz yahut da şöyle denir, 76 milyondan sporcu çıkmıyor. Şimdi 76 milyon nüfus var ama spor yapan kaç kişi?
Tabii.
Spor kültürü verilen kaç kişi? Yani okullarda beden eğitimi dersleri...
Matematik yerine geçiyor şimdi.
Matematik yerine geçiyor. Dolayısıyla altyapılar çok önemli ve de işte Avrupa'da oynayan Türk futbolcuları altyapıların ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Çünkü demek ki biz yetenekliyiz. Ama biz bu yetenekleri Türkiye'de doğru bulup doğru yerde kullanamayıp doğru yönlendiremediğimiz için... Onlar genç yaşta belki 17-18'de iyiler ama 20'den sonra kayboluyorlar. Bu sizin faaliyetiniz gerçekten mükemmel. Bir de tabii Türkiye'de şöyle de bir sıkıntı var. Altyapıların çoğunda çocuklardan, velilerden para isteniyor.
Evet.
Tabii onlar da bir yaşamak zorundalar. Bir takım masrafları olacak.
Tabii.
Ama birçok veli de çocuğunu bir ay gönderdikten sonra ikinci ay gönderemiyor. Çünkü işte ayda diyorlar 300 lira istiyorlar, 400 lira bunu verecek durumumuz yok diyorlar. Buna da bir şekil bulmak, bir çare bulmak gerekiyor.
Kesin çok önemli Tansu abi. Dediğin doğru, çok haklısın ama yani şu son 5 yıldan beri ülkemizde spor alanları ve spor tesisleri son derece önemsendi ve büyük yatırım yapıldı. Çok büyük katkılar sağlandı. Bununla ilgili olarak senin dediğin gibi okullardan itibaren bakanlığımızın sporcuyu desteklemesi, malzeme alımı bakımından velilere fazla yük yüklememesi
çok önemli.
Kesinlikle önemli ve sporcu sayımızın artmasına çok etken olacak diye düşünüyorum. Bir de biz artık sporu yaygınlaştırmaya başladık. Bunu kabul etmeli. Ama üzüldüğüm nokta, hani futbol kökenli basketboldan girdik ama futbolda bir Hakan Şükür bulamıyoruz abi.
Evet.
Yani bakıyoruz milli takımımızın durumunu, tamam Fatih Hoca geldi, bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi derleyip toparlamaya başladık ama bir santrafor oluşturamadık.
Şimdi o da neden kaynaklanıyor? Yine altyapı hocalarıyla konuştuğumuz zaman diyorlar ki gelen sağ bek oynarım, stoper oynarım,
evet,
orta saha oynarım diyor. Yani kimse santrafor oynamak istemiyor. Yani
bir de kaleci işin, oluyorlar, santrafor,
evet, santrafor olmuyorlar. Evet. İşin de öyle bir ilginç var, tarafı var.
Var.
Evet, bu arada 28. haftanın ilk karşılaşması biraz önce de bitti değerli dinleyiciler. Medikana Sivasspor'la Mersin İdman Yurdu karşı karşıya geldi ve Mersin İdman Yurdu Şeşun'un attığı golden sonra 1-0 yenik durumda götürdüğü karşılaşmayı son saniyelerde Sinan ve Futaks'ın attığı gollerle 2-1 kazandı ve böylece 28. hafta bir deplasman takımının galibiyetiyle başladı. Şimdi tabii diğer maçlara geçmeden önce ligimiz özellikle zirvede çok değişkenlik gösteriyor.
4 puan fark olsa da fark etmiyor. Biri öne geçiyor, 4 puan kapanıyor, yani, öbürü de 4 puan yapıyor, o da kapanıyor.
Evet, bir hafta Fenerbahçe, öbür hafta evet, Galatasaray, bir hafta Beşiktaş lider oluyor. Şimdi şöyle maçlara bir göz atarsak, Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Eskişehirspor'la oynayacak. Beşiktaş'ın rakibi Karabükspor, Galatasaray Gaziantep'te, Gaziantepspor'la oynayacak. Her ikisi de kendi sahasındalar. Bu dengelerin, bu haftaki puan sıralamasındaki dengeleri değiştirir mi diye düşünmemek mümkün değil.
Tabii ki her hafta karşımıza sürpriz sonuçlar çıkıyor. Örneğin Galatasaray'ın Trabzon'da 3 puan bırakması sürpriz. Neden sürpriz? Galatasaray Trabzon'dan daha iyi futbol oynuyor, bir. Trabzon içeride maç vermez, o özelliği var, iki. Hakemlik yıllarından katkıda bulunarak söyleyeyim ki Trabzonspor'un ilk renkleri sarı kırmızı olduğu için ilk yani İstanbul'dan giden takımlar arasında Trabzon'da en rahat eden de Galatasaray.
Galatasaray tabii.
Beşiktaş çok zorlanır, Fenerbahçe çok evet, zorlanır. Diğer takımlar öyle, Kasımpaşa'da dahil, İstanbulspor Büyükşehir'de öyle ama bunların hepsinin içinde en rahatı Galatasaray'dır ve Trabzonspor 1-0 öne geçmesine rağmen beraberlik, arkadan Galatasaray'dan gol beklerken Trabzon maçı kazandı.
Evet.
Sürpriz gibi geldi bana. Şimdi bu haftaki maçlarda da, şimdi ben tabii biraz da hakemlerle bakıyorum.
Hakemlerle de bakacağız.
Hakemlerle tabii, şunun için bakıyorum. Hiç hakem kökenli olmamdan kaynaklı istemeden bir şey itiraf etmek istiyorum ki bütün dünyada home referee denilen bir sistem var.
Evet.
Ev sahibi, o hakem gittiği zaman ev sahibi takımı güllük gülistanlık %100 içerideki maçı alıyor. Bazı hakemler var, ortadan düdük çaldıkları için deplasman takımı, mesela Erman tipi, benim eski Ahmet Çakar, işte benim tipimdeki hakemleri, büyük kulüpler aman bize dışarıda gelsin, içeride gelmesin diye serzenişler deyip yıllarca bunlar söz konusu. Niye? Çünkü içeride de dışarıda da aynı düdüğü çaldığınız zaman takımlar etkileniyorlar. Evet, zaten bizim içeride hakeme ihtiyacımız yok, seyircimiz var, futbolcumuz da kuvvetli, biz buradan 3 puanla çıkarız. Ama dışarıda geldiğiniz zaman öbür ev sahibi takım avantajlı duruma geçecek. Evet. Çünkü siz ortadan düdük çalıyorsunuz. O zaman bizim kazanma şansımız azalıyor gibi hem yöneticisi hem antrenörü hem futbolcusu serzenişte bulunur. Şimdi bu sistem devam ediyor. Benim üzüldüğüm nokta, hakemlik yıllarında işte bu home referee tabir edilen, maalesef içimizde arkadaşlarımız vardı, bunu itiraf etmeliyiz.
Tabii, tabii.
Ama bu arkadaşlarımız hakemliği bıraktıktan sonra maalesef merkez hakem kurullarında görev alıyorlar. Şimdi bu arkadaşlar burada görev aldıkları zaman hakemlik yıllarındaki bakış açısını şu anki faal hakemlere de uygulama gayreti içinde oluyorlar.
Evet.
İşin kötü tarafı o. Şimdi bakıyoruz, İsmi vererek söyleyeceğim. Yani home referee anlamında söylemiyorum. Kamil Öbütoğlu benim beğendiğim bir hakem. Bu sene evet, bitiriyor. Geldi 45 yaşına. 45 yaş hakemlikte limit. Fakat geçen hafta Demova'nın pozisyonda offside var, devam edildi. Arkasından penaltı geldi. Kırmızı kart geldi. Geldi de geldi. Baştan sonra bir hakemlik faciası var.
Evet.
Şimdi oradaki ekip tamam, her koyun kendi bacağından asılıyor. Yardımcı hakem hatası varsa çekiyor. Maçın hakeminin hatası varsa çekiyor. Ama burada bir ekip hatası var. Ekip hatası varsa alınan puanların buna göre gözlemciler tarafından belirlenmesi gerekir ve bu geçtiğimiz hafta hata yapan bu ekibin benim gözümde en az 2-3 hafta dinlenmesi gerekirken Kamil Abitoğlu bu hafta Eskişehir-Fenerbahçe maçında görüyoruz.
Haftanın en önemli maçı.
Şampiyonluğu direkt etkileyecek maçlardan bir tanesi. Evet. Şimdi içeride bakıyorsun, Galatasaray içeride, Beşiktaş içeride. İkisinin rakibi de çok kuvvetli değiller.
Evet.
İkisinin de 3 puanla çıkmaları mümkün. Burada puan kaybı söz konusu olan lig lideri Fenerbahçe. Evet. Eskişehir Spor kuvvetli bir takım ve evet. Fenerbahçe her zaman orada zorlanıyor. Şimdi bu maça geçen haftadan hata yaparak gelen ve büyük takımların çok az puan kaybettikleri bir hakemi burada görevlendirdiğiniz zaman diğer takımların itiraz etmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani ben de olsam takım yöneticisi derim ki arkadaşlar niye buraya ne bileyim isim verecek olsak ki ya isim de vermek istemiyorum veremiyorum deyip arkadaşımız kardeşimiz ama örneğin Cüneyt Çakır dünya çapında bir hakem olduğu için söyleyeyim.
Evet.
Cüneyt Çakır niye değil bu maçta mesela? Evet. Ama işin kötü tarafı bakıyoruz hep FIFA lisesi Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abitoğlu, Hüseyin Göcek, bu haftaki hakemler Tolga, evet. Mete, Bülent Yıldırım
ve FIFA'dan çıkması. Aynı isimler arasında dolaşıyor.
Evet maalesef 10 tane isim 5 haftadır görevde.
Görevde ve de yeni hakemleri mesela bir Ali Palabıyık çıktı son zamanlarda.
Allah'tan Ali çıktı. O da güzel maç yönetti.
Güzel maç yönetti. Yani,
Allah'tan çıktı Ali.
Evet hep aynı isimler çerçevesinde dolaşıp duruyor. Bu ilginç. Şimdi az önce Humphrey Free deyince ben yanlış hatırlamıyorsam senin bir Galatasaray Adana Demirspor maçında Galatasaray aleyhine çaldığın bir penaltı var.
Sen daha iyi hatırlarsın.
Yani İstanbul'da belki de enderdir bir deplasman takımın lehine penaltı kararı vermek. Çünkü olabilir. Hakikaten o dönemler özellikle Fener Beşiktaş Galatasaray'ın dokunulmazlıkları olabilir. Vardı. Özellikle evet,
hala var.
Kendi sahalarında.
Tabii, hala var.
Yani hala var mı yok mu?
Var var. Sen net olarak söyleyeyim abi. Söylüyorum.
Oradan şimdi hatırıma geldi. Ve şimdi şöyle hakemlere bakarsak. Şimdi Barış Şimşek mesela bugünkü karşılaşmanın hakemiydi.
Evet.
Barış Şimşek yanlış hatırlamıyorsam FIFA kokartı taktı bu sene.
Evet doğru.
Geçen hafta da yine bir karşılaşma dediğim de çok sıradan bir maçtaydı evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
Bu maç önemliydi yalnız. Mersin gerçekten tabii. Sürpriz bu sonuç aslında. Sivas içeride pek böyle fazla puan kaybedildi.
Sivas içeride. Sivas şimdi biraz hafta içinde oynayacağı kupa maçına takıldı diye düşünüyorum.
Kuvvetli ihtimal ben de aynı fikirdeyim.
Salı ve Perşembe günleri kupa maçları var. Bursa Spor Fenerbahçe, Medikana Sivas Galatasaray maçları oynanacak. Oraya takılmış olabilirler. Bu arada mesela Bursa İstanbul Başakşehir maçında Fırat Aydınus var. Bu ekip Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu. Geçen hafta da üçü bir aradaydı.
Evet,
Fırat Aydınus'un tabii FIFA'dan düşmesi çok dikkat çekiciydi. Aslında o
olayla ilgili biraz ben bildiklerimi dinleyenlerimize aktarmak isterim. Niye? Burada ben Fırat Aydınus'un hakkının yenildiği kanaatindeyim. Üzüldüğüm.
Evet.
Benim baktığım zaman maçın genelinde ki yönetimine ve Türkiye'deki gelişmiş maçlardaki aldığı görevleri hepsini oranladığımız zaman hakemlik yapısı itibariyle ben Fırat'ın yapısını Cüneyt'ten çok daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Hakem yapısı itibariyle. Bu net, bunu söylemeliyim. Ama bu yapı içerisinde bir teste kurban gitti. Bu testte de sakatlığı vardı Fırat'ın. Sakatlıktan çıktıktan sonra hemen ikinci kez bir daha almak istediler. Yarım saniyeyle testi kaybettiğini söylediler.
Evet.
Telefonumuz var daha sonra.
Evet ve bir dinleyicimiz diyor ki Almanya'dan bir dinleyicimiz. Hakemleri isim vererek açıklamanız maç öncesi yıpratıcı olmuyor mu diyor. Bu yayın zaten Türkiye'de dinlenmediği için.
Hakemlerimiz... Çok güzel. Aslında güzel, bravo.
Güzel bir soru ama Türkiye'de dinlenmiyor. Yani hakemlerimiz tabii yurt dışından, Almanya'dan bu dinleyicimiz açıp da hakemleri sizin için böyle söylüyorlar diyor.
Tansu abi, dinleyicimizin bu eleştirisine canı gönülden katıldığımı bir kere söylemek istiyorum.
Evet.
Bu uyarı için teşekkürler. Ama bizim bunları yapmamız gerekiyor.
Lazım,
niye yapmamız lazım? Hem dinleyenlerin, hem izleyenlerin, hem de hakemlerin kendilerine çekirdeğe vermeleri adına yapmamız gerekir. Kaldı ki en olumlu eleştiriyi de TRT kurumu olarak biz yapıyoruz.
Biz yapıyoruz.
Kesinlikle
bunu net
olarak söylemeliyim.
Tabii.
Çünkü ben yıllardan beri hem radyolarda hem TRT kurumunun radyosunda ve televizyonlarında görev yapan bir yorumcuyum. En çok da hakemlerimizi biz koruruz.
Evet.
Dolayısıyla diğer kanallarda ya da radyolarda yerden yere vurulan hakemlerimizi biz ufak yollu onları doğru yola getirmek ya da hataların eksiklerini dile getirmek adına burada yapacağımız küçük eleştirileri keşke dinleseler, duysalar bizi de
tabii.
Bir daha yapmasalar onları.
Tabii,
ama uyarının nezaketi, inceliği ve hoşluğu da o dikkat ayrı. Çekici. Evet, o da dikkat çekici. Evet. Onu da inkar etmemek
Fırat lazım. Aydın Usta'dan bahsediyorduk. Öyle çok ufak bir farkla evet. kaybetti. Biraz da bu sene Fırat Aydınus o FIFA'dan düşmenin getirdiği bir rahatsızlığı hissediyor var, maçlarda.
Ben hakem seminerine katıldım. Evet. Hakem seminerinde ufak tefek tabii her grubun içinde olduğu gibi hakemlerin için içerisinde gruplaşmalar olabiliyor. Fırat'ı hiçbir grubun içine göremedik. Evet. Aktivitelerde yok, sosyal yaşamda yok, yemeklere bile katılmıyor, odasından çıkmadı. Yani üzüntü içinde çocuk. Haklı. Evet. Şimdi tabii askerlikten paha biçersek Maraş'a oluyorsunuz. Meydan savaşı kazanmışsınız. Ya rütbeni söktük, seni yeniden albay yaptık. Evet, mesela. Evet. O anlamda bir durum. FIFA kokartının sökülmesi. Aynı şey Bülent Yıldırım için de geçerli. O da çok iyi bir hakem.
Evet.
Ben onu da çok beğeniyorum. Hazinede müfettiş arkadaşımız görevi de. Böyle bir iki değerli arkadaşımızın saniselerle yaptıkları hatalardan kaynaklı testlerde tamam onlar da keşke çok daha iyi çalışsalardı, fazla kondisyon sahibi olsalardı eleştirebiliriz ama FIFA listesinden çıkmayı hak edecek derecede hatalı olmadıklarını düşünüyorum.
Acaba bize bir şey olmaz mantığı mı
o da,
vardı?
O da hakim. Şimdi biz abi aslında Churchill demiş ki hakemin yetkisini bana verin ben dünyayı yöneteyim. Şimdi biz kendimizi böyle çok hakikaten sahanın içerisinde çok ünlü, şöhretli futbolcular, yöneticiler öyle, başkanlar öyle, sahada 40 bin tane insan. İşte o hava çok farklı. O sahada tabii sizler de aynı havayı teneffüs ettiğiniz evet. için maçları anlatırken olayın içindeyiz. Ama biz normal bir vatandaşı o 40 bin kişinin içerisinde bir kaleden bir kaleye yürütelim, adını soralım, bize cevap veremez. O çok ayrı bir heyecandır. Şimdi biz bunları yıllarca yaşayıp da kendimizi orada imparator gibi görünce rahmetli Nihat Özbirgül geldi aklıma. Hakem imparatordur derdi. Biz Ali Sami Yen'de düdük çaldığımız zaman Taksim'de trafik durur falan derdi. Böyle konuşmalar yapılırdı. Evet. Şimdi bunlardan paha biçersek hakikaten hakemlerde megalomanlık vardır. Yani. Bunu inkar etmemek lazım tabii. Ama dokunulmaz da değil hiç kimse.
Değil, gayet
dolayısıyla tabii. Bir hata yaptıkları zaman onu da söyleyeceğiz. Yapmayın da diyeceğiz. Şimdi kulüplerin trilyonlar liralık yatırımları var. Milyon evet. dolarlar, eurolar havada uçuşuyor. Başkanlar varlarını yoklarını, yönetimler aynı şekilde. Bizim de görevimiz bunları adaletle yönetmek. Bunun için de bak profesyonel hakemlik geldi. Tansu abi yeri gelmişken çok kısa bahsedelim
çok
mi?
Çok kısa bahsedelim. Bunu daha önceki programlarımızda da söz etmiştik de ama çok kısa dönemli
kısa,
galiba
kısa,
bunlar.
Kısa dönemli geldi. 3 aylık bir süre için uygulanacak şu anda. Ve FIFA hakemlerine uygulanıyor bizim. Evet. Hüseyin Göcek görevi dolayısıyla kabul etmedi. Bülent Yıldırım kabul etmedi ama diğer FIFA'lar kabul
çünkü
ettiler.
Çünkü kamu görevlileri bırakıcı işlerini tabii, bırakmak zorunda
şimdi
kalacaklar.
Şimdi 20 sene emek vermiş. Tabii. Emekliliği gelmiş arkadaşımız. Seni profesyonel yaptık. İstifa et. Herkesin çoluğu çocuğu, ailesi, tabii. sosyal yaşantısı var. Evet. Dolayısıyla birdenbire verilecek bir karar değil. Ancak hakemliğin devamı anlamında ve de kurallara uygunluk ve bu işi profesyonelce yapmaksa amaç ki takımlar öyle profesyonel hiç amatör değil. Tam amatör kümede de maç yönetiyoruz o ayrı ama trilyonların ve çok büyük rakamların döndüğü ülkelerin ekonomisinin değiştiği ortamda hakemlerin de kendilerine bir çeki düzen vermeleri anlamında bu uygulamaya başlamak da Türkiye adına önemliydi ve iyi oldu diye düşünüyorum.
İyi oldu da peki gelecek dönemde yani bir profesyonel hakem 25 sene profesyonel hakemlik yapabilecek mi?
Yapamaz abi. Bizim 25 sene diye bir şey söz konusu değil. Onun için 3 aylık deneme yapıyorlar. Evet. Şimdi diyelim ki çok önemli oluyor zaman zaman herkesin başına geliyor. Fırat gönül arzu etmez bu hafta bir hata yaptı. 3 hafta zaten bir sene Fenerbahçe maçına çıkamıyordu. Evet. Mesela şimdi Fenerbahçe maçına çıkamayan bir profesyonel hakemi ben niye kadromla bulundurup da aylık 15 bin lira maaş vereyim ki? O da yanlış bir düşünce. Işte, dolayısıyla yani. Bunun uygulanabilirliği biraz zor. Nasıl neler çıkacak karşımıza neler olacak onu görmek adına 3'er aylık yani mesleklerinden istifa ettirmeden arkadaşları. Özel evet. sektörde olanları 3'er aylık bir denemeye tabi tutmaya karar verdi federasyon. Bu 3 ay içerisinde zaten sezonda bitiyor şurada kaldı 7 hafta. Evet. Ne çıkacak, ne olacak, ne bitecek onu görecekler. Ona göre önümüzdeki sezon devam edilip edilmemeye karar verecek.
Şu olabilir diye düşünüyorum ben. Beden eğitimi yüksek okullarına bir hakemlik branşı
evet.
açılabilir.
Çok
değil
güzel
mi?
Olur, çok iyi olur.
Yani orada da 4 yıllık bir eğitim. Belki bir hakem için 4 yıl çok uzun bir dönem eğitim ama en azından orada... amatör küme maçlarına gidilerek hem nazari hem teorik olarak bir sürü bir şey yapılarak öyle bir imkan yaratılıp Ama dediğin gibi 25 senede hakemlik
Tansu zor. Tansu abi, bu var bir denetim bölümlerinde. Ben de o bölümden mezun olduğum için söyleyeyim. Hem hakemliğim hem öğrenciydim o dönemde. Üstelik ben okurken Süper Lig'de de maç yönetiyordum. O da çok yani genç yaşta başladığım
TRT'nin için. TRT'nin Gazi Eğitim'de, o zaman Gazi Eğitim evet, miydi? Gazi Eğitim'de. Top oynarken evet. Sen hakemlik yapıyordun. Doğrudur. Ben de TRT'nin kalecisiydim.
Doğru Tansu abi. Evet. 17 yaşında ben hakemliğe başladım. 24 yaşında 1. Lig'de maç yönetmeye başladım. Öğrencilik yıllarıma da denk geldi. O dönemde çok önerdik üniversite yetkililerimize. Tabii. Hakemlik bölümü açalım. Buradan böyle yetişen arkadaşlarımız. Dediler ki önce bunu biz bir antrenörlükle deneyelim. Antrenörlük bölümleri açıldı bize. Biz mezun olurken antrenörlük 5 sınıfı diplomamız da alıyoruz aslında. Ama böyle bir şey de var.
O zaman işte kulüpler şöyle baktılar. Oradan çıkan 22 yaşındaki antrenöre de takım teslim edemeyiz.
Yani aynı şey hakemlikte de geçer. Ama 22 yaşındaki genç bir hakeme biz maçı da teslim edemeyiz diyor federasyon.
Aslında edecek.
Etmek lazım. Tabii edecek. Lazım. Eserler işte bu sıkıntıları çekmezdik. Yaşın, zaten 45 yaşında hakemlik bitiyor. Tabii, bir şey bitiyor, değil. Tabii. Eskiden 50'ydi. Şimdi evet, 45 indi. Belki yani. Neden? Futbol hızlandı.
Evet.
Kondisyon arttı. Gençleşen ve hızlanan futbol sahasına sahip olmak adına da işte asistan hakemler koyduk. Dördüncü hakem koyduk. 3 tane hakem eskiden yönetilen maçlarda. Şimdi 6 tane hakem var. 2'ye katlandı. Yani takım 11 kişi. Hakem 6 kişi. Evet. Kavga da çıksa kendimizi kurtarırız yani. Böyle bir şey çıktı
dengeyi
ortaya.
Sağladık.
Denge sağlanır. Ama evet. Bununla ilgili olarak da tabii uygulama son derece önemli. Yaş kriterleri önemli. Bunların hep böyle hesaplı kitaplı yapılması gerekirken maalesef dünyada hiç kimse de uygulamadı. Sadece bu gol teknolojisiyle ilgili FIFA'nın sadece önerdiği kısmı biz uyguluyoruz.
Zannediyorum önümüzdeki hata sene bu devam etmeyecek.
Kalkacak herhalde. Yusuf Namoğlu bununla ilgili bir çalışma yaptı şu anki Merkez Hakem Kurulu Başkanımız.
Çünkü sözünü kesiyorum. Son seminerden benim kulağıma gelen de artık bu 5. ve 6. hakemlere fazla karışmayın denilmiş.
Fazla değil, hiç karışmayın diyorlar, onlar gene karışıyor.
Yani işte o zaman orada bir çelişki var yani.
Olmaz olur mu? Şimdi onların görevi aslında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Bu, sadece bunu tespit adına da o çok yüksek bir maliyet. Tabii. Yani hakemin orada olmaması gerekir. Görmedikleri pozisyonlarda maçın hakeminin penaltıyı, ofsaytı, yardımcıların kaçırdıklarını bilir. Çünkü onlar tecrübeliler. Tabii. Süper Lig'de hakemlik yapan çocuklar. O asistan olarak kenar, kullanılanlar tabii. Onların tecrübeleri var ama birdenbire yetmedi sayıları. Alt evet. Klasmandaki arkadaşları kullanmaya başladılar. Onların da tecrübeleri eksik. Şimdi 2. Lig'de maç yöneten hakeme Cüneyt Çakır'a hocam bu penaltı dediği zaman sen sus kardeşim diyiverir telsizden. Onun da bütün motivasyonu bozulur. Maçın içinde öyle dolaşır evet, durur. Hiç evet. Karar da veremez. Bunları yaşıyoruz şu anda biz. Onun için de o çizgi hakemlerinin ve asistan hakemlerin şu an fazlalıkları var. Görevlerini tam olarak yapamıyorlar. Ve maçların hakemleri de ceza alanındaki pozisyonlar onları karıştırmıyorlar zaten. Karışmayın diyorlar. Evet. Tam önünde oluyor. Çocuğun 1 metre önünde. Penaltı ya da değil. En net o görür. Maçın hakemi ceza sahasının 10 metre dışında kalmış. Asistanın 1 metre öndeki pozisyona sen karışma dediği zaman da işte maalesef medyaya da
mazara. Bu arada çıkıyor. Futbolcu da o şeydeki
tabii hakemi. Tabii o hakemin üstünde orada grup oradan, halinde tabii. Dans grubu gibi onlar orada hakemin başında. Evet. Hocam işte söyle. Adam diyor ki ben söyledim. Bu sefer hadi orta hakeme. Evet. Yani olmuyor. O zaman da karışıklık çıkıyor işte.
Şimdi bu Halis Özkahya bir Ankara'da Gençler Birliği Bursa Spor maçında biraz dikkatleri çekti. Olumsuz yönde ama yine de maç almaya devam etti. Halis Özkahya biraz formsuz mu?
Formsuz abi.
Yoksa
Halis Özkahya formsuz.
O da işin sonuna mı geliyor yoksa?
Yok, genç hakemlerimizden genç bir mi? Tanesi Halis evet. Genç. En erken FIFA olanlardan bir tanesi Halis Özkahya. İyi bir kardeşimiz. İnsan olarak ben hepsini seviyorum. Tanıdığım için
tabii,
hepsini.
İnsan olarak
zaten. Seminerlerde beraberiz. Maçlarını takip ediyoruz. Hoca abilik kardeşlik hocalık ilişkisi evet. İçerisinde hepsinin çok iyi durumda olmasını istiyoruz ama 5 parmağın 5'i 1 değil ki Tansu abi. Yani kimisi algılıyor eleştiriyi kabul edip şimdi TRT konusunda, program konusunda, yapımcılık konusunda ya da spikerlik ya da maç anlatımı. Sana kim ne bir şey söyleyebilir ki ya? Bu senin uzmanlığın.
Evet.
Değil mi? Yani şimdi hakemlik de benim uzmanlığımsa ben yorum yaparken teknik çok fazla girmek istemiyorum. Bu işin Fatih Terim var, Yılmaz Buralı var. Tabii. Bu işe çok ağırlık veren insanlar var. Şimdi ona girmezken hakem konusu olduğu zaman da ben Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiysem sonuna kadar konuşma hakkına sahibim diye düşünüyorum. Tabii. Arkadaşlarımı da eleştiriyorum. İyisini yapın, şöyle yapın, böyle yaparsanız daha başarılı olursunuz diyorum. Ama bunu maalesef dinleyen de var, dinlemeyen de var. Doğru. İşte bu Haris dinlemeyenlerden bir tanesi. İşte onun için lafı oraya getireceğim.
Sahaya o, yansıyor dinlemedikleri
bizim de. Bizim İhsan Türe vardı abi. Sen İhsan, çok, çok iyi tanıyorum. İhsan abi ben Ay'dan geldim falan derdi. Maç yönetimi o öyle bir yapısı vardı. Haris bizim biraz ona benziyor. O da ben de Ay'dan geldim diyor sıra falan. Öyle olduğu zaman da sahada hata yapıyor. Hatasına kabullenmiyorlar. Yaptığımız eleştirileri de dikkate almıyorlar. Çıkıp ertesi hafta aynı hatayı gene yapıyorlar. Ama işin kötüsü ne biliyor musun Tanrı abi? Bunu gören Merkez Hakem Kurulu bunu 2-3 hafta dinlen dese bir çocuk kendine gelecek. Evet. Gönder bir amatör kümeye gitsin biraz alt liglere bakalım.
Çok üst üste maç yönetiyorlar.
Şimdi
tabii.
Bütün liglerin ağırlığını bu çocuklar kaldırıyor. Evet. Bizim zamanımızda hakem mi fazlaydı? Ya yani biz böyle kurtlar sofrasında Doğan Babacanların, Himokların, Nihat Özbürgüllerin falan arasından maç almaya çalışırdık. Evet. Yani maç almaya verirlerse giderdik biz alamazdık da. Ama onların arasından sıyrılabildik. Yukarı geldik. Yani öyle yetiştik. Onları görerek yetiştik.
Bir de sizin döneminizde bu kadar çok maç yoktu. Herhalde,
ha, şimdi maçlar fazla. Şimdi hakem sayısı fazla.
18 takım 36 hakem olurdu. Evet. Ben öyle hatırlıyorum.
Tabii, tabii,
yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru. Aynen öyle olurdu.
Öyleydi. Şimdi,
şimdi öyle değil.
Yani şimdi PTT Ligi var.
Ligler fazla.
2 tane lig var. 3 tane. 3. lig var.
Bir de şey, asistan hakemlik girdi işin içerisine.
Asistan hakemlik girdi.
Orada evet. Görev veriyorlar çocuklara. Evet. Yani biraz hakem arkadaşlar bunu eğitim öğretimden fazla gelir kapısı olarak görmeye başladılar.
Evet.
İşin kötü olan taraflarından bir tanesi de o. Biz cebimizden para harcardık abi eskiden maça gittiğimiz zaman. Bırak maç harcırağını. Cebimizdeki 3-5 kuruş ne varsa onu da harcar gelirdik. Şimdikiler 7.000 lira maç yönetme parası alıyorlar. Tamam ona masraflar ona göre. İşte uçağı ayrı, yemesi ayrı, oteli ayrı. Bir bakıyorsun yani o devlet memuru olan arkadaşlar, özel sektör. Aldıkları maaşın bir maçta 2 katını, 3 katını alabiliyorlar. Evet. Öyle olunca da hata yapmayalım ama yapsak da büyük takımların yeni yaparsak öbür hafta bir maç daha alırız düşüncesiyle yamsız sonuçlar çıkıyor ortaya. En çok üzüldüğüm bu. Yani bunu belli bir kıstasla ortada sabit tutmak lazım. Bir de alternatifi çoğaltmak lazım. Şimdi tabii. 10 tane kişinin içine bu kadarını döndürürsen işte herkes kendisini vazgeçilemez.
Öyle olur.
Nihat abinin lafı da çok seviyorum. Karşıyaka mezarlığı kendinden vazgeçilemezlerle doludur der. Ölüp gidiyorlar sonra abi biz ölüp gideceğiz bir gün. Yani kimse vazgeçilmez değil. Onun için bu arkadaşlarına kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım.
Evet. Şimdi şöyle hakemlere baktık. Bursa Spor İstanbul Başakşehir maçında Fırat Aydın'ı söyledik. Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan söz ettik. Eskişehir Spor Fenerbahçe maçında Mustafa Kamil Abitoğlu var. Ben geçen Mustafa Kamil Abitoğlu'nun tarzını beğeniyorum.
Böyle ben de beğeniyorum.
Maçın önüne çıkmıyor.
Çıkmaz. Sessiz, sedasız. Evet. Maçın akışındayken. Abi maçın içinde kim az düzük çalıyorsa o iyi hakemdir.
Evet.
Kim kendisini ön plana çıkartmıyorsa, kim kendisini maçın içinde yok ediyorsa, herkes bir hücumla ayağa kalkıyorsa ya da kalecinin kurtardığı bir toptan zevk alıp da hakemin bir avantajı kesmesinden rahatsız olmuyorsa orada iyi bir hakem var. Evet. Abitoğlu bu tipte bir hakem.
Evet, evet.
Ama zaman zaman hataları oluyor yani işte geçen hafta olduğu gibi.
Yani hata yapmaması
ben seviyorum. İyi bir insan ama hatanın üzerine Fenerbahçe maçına gelmesini eleştiriyorum. Bu da yönetimin hatası.
Bu da yönetimin hatası.
Evet, kendisinin değil. Ama çocuk baskı altında kalacak.
Evet.
Niye ben geçen hafta hata yaptım? Hata yaptım. Fener maçı da geldi. Üstüne.
Demek ki hata yapmaya demek devam edebilirim.
Yani ufak tefek de olsa gene yapabilirim.
Bir de futbolcularla ilişkisinde de güler yüzlü falan böyle
tabii.
Çok sert tarzı olmayan bir hakem olarak.
Asıl öyle olmak lazım. Tansu abi siz de top oynadığınız işin içindesiniz biliyorsunuz. Yani biz eskiden baktığımızda göz göze geldiğimiz zaman futbolcu arkadaşlarımızla tabii. Çok rahat anlaşırdık. Birbirimizin ne demek istediğini anlardık. Bizim Galatasaray'da Arif vardı ya hani durmadan kendisine penaltı alan. Maça çıkarken Arif sarı kartını verdim kardeşim baştan derdim. Bir aldatırsan direkt hiç sarı marı göstermeden atarım tamam abi atmayacağım kendimi. Böyle diyaloglarla
tabii,
bir sahneye çıkardık. Şimdi bunları biz göremiyoruz sahne içerisinde.
Şimdi bir de ne oldu biliyor musun Serdar? Futbolcu hakemden de teknik direktörden de birçok yöneticiden de zengin duruma geldi.
Bir de o var.
Bir de işin o şekli.
Tabii ki hava 1500 şimdi.
Yani biraz da
ekonomik farklılıklar
geldi.
Yüksek olunca bir düzey meselesi girdi işin içerisine. Ekonomik ağırlığı olanların biraz bakışları yukarıdan oluyor.
Evet.
Bizim hakemlik yıllarında biz bunu yaşadık işte. Biz az para alırdık.
Evet.
Kendi paramızla maça gider gelirdik. Futbolcu abi dünyanın parasını almış. Ben şimdi aldığım harcırağla gidip Aksaray'da İstanbul'a maça gittiğim zaman kalabiliyorum.
Evet.
Öbür de büyük otellerden, 5 yıldızlı otelden kalkıp geliyor. Evet. Sahaya çıkarken bir sıfır hakem için malum. Bana böyle tepeden bak. Olmaz işte. Bunu işte sahadaki eşitlik anlamında dağıtmak lazım. Evet. Ama bunun da kültürlüleri yok mu?
Var.
Çok kaliteli, çok dört dört arkadaşlarımız var. İşte onların dağılımının hakemlerle olan diyalog. Şimdi bir kere bize diyalog eksikliği var Tansu abi. Evet, yani bu çok kötü bir şey. Yani bak Atletico Madrid maçı yönettim Tansu abi. Maçtan önce kapı çaldı. Çekoslovakya, Dukla Prag maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Atletico Madrid'in başkanı konuşmak istiyor. Yasak UEFA ve FIFA'da da maç öncesi bir kulüp başkanının gelip hakemle konuşması diye bir şey söz konusu. Maçın temsilcisi, gözlemcisi ve delegesi de aynı anda hakem odasında. Benim için hiçbir mahsur yok, gelebilirler dedim. Belki bir şey söylemek istiyorlar. Bir ricaları var. Bir şey söyleyecekler. Önemli bir şeydir belki. Evet. Ben dinleyebilirim. Bence bir sakıncası yok dedim. Böyle deyince UEFA delegesi gelsinler o zaman dedi. Kulüp başkanı geldi. Özür dileyerek şunu söyledi. O gün yayınlanan bir talimat, arkadan yapılan müdahalelerde kırmızı kart, tackling denilen İngilizce tabiriyle evet. Konu yeni o gün açıklandı. Biz de Türkiye'den geldik ya, bizi de biraz böyle 3. Dünya ülkesi falan gibi görüyorlar.
Bilmezler zaten.
Biz bunu bilir miyiz, bilmez miyiz? Bu maçta uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Adamcağız onu merak etmiş. Yani takımına, hocasına gidip evet, futbolcuna söyleyecek. Ben de nazik bir dille bizim de günü gününe FIFA ve UEFA'nın yaptığı değişiklikleri takip ettiğimizi, bu kokartın uluslararası olduğunu, onunla yapılan her değişikliği sahada anında uygulayacağımızı kibar bir dille anlattım kendisine. Çok memnun oldu. Maçın delegesi de aynı şekilde. Maç da beraber bitti. Maçtan sonra da teşekkür ettiler, çıktılar gittiler. Şimdi bunu Türkiye'de bir yap bakalım. Yapamazsın şimdi neler olur. Diyelim ki Fatih Hoca bir takımı çalışıyor veya herhangi bir hocamız. Ondan sonra İsmail Kartal dedi ki bir Beşiktaş maçına ben hakem odasını bir ziyaret ediyorum. Yarı yarından oynar abi. Mümkün mü? Yapabilir misin? Adamcağız memnun oldu. Tokalaştık. Marbella'nın da belediye başkanıydı. Hocam dedi ne zaman dedi gelirseniz bizim belediyemizin dedi misafir olarak sizi ağırlamak isteriz dedi. Memnun olduk. Tokalaştık, öpüştük adamla. 2-3 sene sonra benim yolum tesadüfen düştü oraya. Adam beni yere göğe koymadı. 2 gün misafir etti. Ben dedim size İstanbul'da ağırlamak isterim. Tesadüf bir kura çektiler Trabzonspor. Aradı ben geliyorum. Dedim ki ben sizi İstanbul'da misafir ettim Trabzon'a. Dedi niye? Ben dedim sizi Trabzon'da misafir edersem ben 2 sene falan Trabzon belediye sınırları içine giremem. Onun için İstanbul'da sizi misafir edeyim. Maç yönetiyoruz çünkü faal hakemiz. Bu kadar farklılık var. Evet Türkiye'de bu kadar farklılık var. Bakış açısı Avrupa ile Türkiye arasında daha kadar farklı.
Geliyoruz Hüseyin Göçe'ye. Balıkesir Spor, Suat Altın İnşaat, Kayseri Erciyes Spor karşılaşması. Aslında hem bıçak sırtında bir maç diye düşünüyorum hem de öyle biraz sıradan bir maç gibi geliyor bana o karşılaşma. Çünkü ikisi de artık ligde kalma şansını yitirmiş durumdalar. Şöyle puan sıralamasına baktığım zaman 20 puanı var Kayseri Erciyes Spor'un. 17. sırada Balıkesir Spor'a bakıyorum 19 puanı var. 18. sırada onların üstünde en yakın Karabükspor'un 21, daha sonra Çaykur Rizespor 28, 29, 30 diye gidiyor. Yani iki takım için de bence sadece bir prestij maçı gibi olacak. Hüseyin Göçek için de bilmiyorum rahat bir maç olabilir mi?
Kesinlikle rahat bir maç. Bir de benim işte eleştirdiğim ve anlayamadığım nokta bu. Bu iki takımımıza onunu elemiş, eleğini asmış. Evet. Şimdi burada FIFA kokartlı bir hakemi sen niye kullanıyorsun? Tabii. Hüseyin Göce'yi bu maça niye harcıyorsun? Bak altta Alper Ulusoy var. Konya maçına, Akhisar maçına gönderiyorsun. Gönder Alper madem oraya. Tabii. Bu maç daha kritik, daha tehlikeli.
Evet.
Gönder Hüseyin'i aşağıya. Yani bunu yani eleştirmek istemiyorum. Çünkü Yusuf abi Namoğlu, şu anki MHK başkanımız gerçekten belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, sporun içinde FIFA hakemi.
Evet.
Ben yardımcı hakemliğini yaptım. Yıllarca yurt dışına gittik geldik. Bu işin uzmanı. Evet. Duayenlerinden bir tanesi. Şimdi Yusuf abi böyle bir hatayı nasıl yapıyor? İşte ben bunu anlamıyorum.
Bu maçı çok kritik maç yani. Derecesi.
Kapanmış bitmiş ama
Balıkesir
maçı. Bence
de öyle yani.
Yok böyle bir şey. Hasan Ceylan şimdi o da FIFA hakemi. Onun da gözlemcisi.
Onun da gözlemcisi. Evet.
Yani önemli maçların gözlemcileri ve ekibini getirmişler buraya koymuşlar. Hani ikisi de düşerken seyirci anlamında bir olay olmasın, bir
belki,
şey yaşanmasın
belki,
düşüncesiyle ya da olabilir. Bize düştü gözüyle bakıyorlar, bize deneyimsiz hakem göndermesin ya takımların evet. Serzenişleri oluyor. Bir de işin kötüsü bir de şeyleri milletvekillerini falan sokuyorlar oraya. Bize iyi hakem gönderin, iyi hakem gönderin. Ne cevap vereceklerini de şaşırıyorlar.
Doğru,
hakem sayısı da kısıtlı. Evet. Belki de öyle bir baskı geldi. O nedenle de böyle bir şey yaptılar. Herkes kendi bildiğini yapamıyor maalesef.
Torku Konya Spor Akhisar Belediye maçında Alper Ulusoy var. Alper Ulusoy çok çıkış yapamadı gibi.
Yapamadı. Genç bir hakem.
Ali Palabıyık olamadı değil mi?
Beklenileni veremedi.
Veremedi,
açıkçası. Yani biraz da ümit vardı. Ama şu da var tabii. Ali'ye güzel imkanlar verildi. Ali de onların içinden aldığının akıyla çıktı ve çok iyi değerlendirdi. Evet. Şimdi Alper'de böyle bir çıkış olamadı. Ona da birkaç tane verildi. O değerlendiremedi. Aşağıda kaldı. Şimdi ligin sonuna doğru işte bu tip maçlarda
artık orta sıralar için.
Evet, orta sıralar içinde bu genç arkadaşları kullanıyorlar ama işte biz bir Ali Palı'yı ilk gelsin istiyoruz. 2-3 tane gelsin. 5 tane gelsin. Maçlarda ona göre eşitlik sağlansın. Evet. Onu göremediğimiz zaman şimdi Ali Palabıyık tipinde şurada 8 tane 9 tane hakem sıralanmış olsa gözüm kapalı otururuz zevkle maçlarımı seyrederim. Hiç hakem konusu olmaz. Kulüp başkanı düşünmez, futbolcu da düşünmez. Evet. İzleyen de düşünmez. Sen de ben de düşünmeyiz. Çünkü inanırız, çünkü güveniriz.
Evet, evet.
Eskiden bu vardı, şimdi azaldı.
Mesela Ali Palabıyık'la ilgili Hamza Hamzoğlu yenildikleri maçın ardından tabii, çok memnun olduğunu söyledi.
İyi hakemlik çok, yaptı, hata yapmadı dedi. Hem, ne kadar önemli.
Hem hakem açısından önemli, hem bir teknik direktörün bu yaklaşımı çok güzel.
Seyirciyi de rahatlatıyor Tansu abi. O da çok önemli. Şimdi Ali Palabıyık bir daha bir Galatasaray maçına çıksa ya Hamza Hamzoğlu'nun iyi dediği hakem geldi bize. Evet. Bizim hakkımızı yemez diye düşünecek seyirci.
Evet.
Seyirci toleranslı davranıyor, öyle değil mi? Maça çıkarken çünkü hakem hep suçlu gözle görürler.
Yani. Öyle oluyor maalesef.
Tabii yani şimdi ben Trabzon'un bir maçını yönettim, orada problem var. Trabzon'a gittik, Serdar Hoca yanları buraya gitti, yanları aldık gittik. Karşıdan yiyemediğimiz meyve kalmadı. Bu işler böyle.
Evet, mesela haftanın ilginç maçlarından biri özellikle Trabzonspor için önemli. Çünkü Trabzonspor en azından dördüncülüğü kovalama düşüncesinde 46 puanı var. Hemen üstünde Başakşehir var ki Başakşehir deplasmanda Bursa'ya gidecek. Tolga Özkalfa bu karşılaşmanın hakemi.
Abi bu Tolga'ya ben bir türlü ısınamadım. Niye biliyor musun? Yani bir iyi insan, hoş insan, diş hekimi kardeşimiz. Bu da kabul etmedi profesyonel hakemini. Tolga da profesyonel olmadı. FIFA listesinden çıktıktan sonra, aradan 2 yıl geçtikten sonra yeniden listeye gelmek kadar kötü bir şey olamaz. Listeden çıktın. Bitti. Yani apoletler söküldü. Demek ki iyi hakemlik yapamadın.
Yapamadım.
Yerine yeni hakem arkadaşlar geldi. Aradan 2 sene geçtikten sonra yeniden maça gel. Yeniden Tolga olmaya çalış. Olmadı. Şimdi burada zaman zaman İzmir bölgesi olduğu için Tolga. Bizim eğitimde Oğuz Sarvan var, eksik olmasın. Evet. Benim devre arkadaşım. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Eğitimin başında ben İzmirli hakem olarak eğitim başı desem İzmir'den de FIFA hakemi olacak diye bir ağırlık geliyor işin içine. Hadi kim var? Kimse kalmadı. Tolga var. Hadi Tolga gelsin.
Evet.
Tamam, yani ben hiçbir hakem arkadaşım hakkında isteyerek hata yaptı diye bir şey söyleyemem. İsteyerek yapmadıklarını da bildiğim için söyleyemem. Tabii, böyle bir şey olmaz.
Ya ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani hakem de futbolun bir unsuru. Yani kaleci hata yapıyorsa, santrfor gol kaçırıyorsa hakem de aynı hatayı yapacaktır.
Çok güzel anlattın. Abi, biz de o hataları yapıyoruz istemeden. Ama bir de şey var. Yetenek ve kabiliyet var.
Evet.
O yetenekler çerçevesinde hakemler değer kazanıyorlar. Tolga çok yetenekli bir hakem değil. Onu net olarak söyleyeyim. Çünkü çok yetenekli olsaydı bugün ne bileyim bir Fırat gibi, Bülent gibi çıkış yapardı. Cüneyt gibi izlerdik böyle. FIFA'yı sen girdin olmadı çıktın. Hadi arkadan bir daha gel. Şimdi öyle olunca güven kalmıyor maalesef. Evet. Kötü oluyor. İşte Trabzon, gençler bile zorlu takım.
Zorlu takım.
Trabzon'un da dediğin gibi kupa için mücadelesi söz konusu.
Dördüncü.
Hala 2011'in telaşı devam ederken devam burada bir hakem hatası bu maçı kritiğe sokar.
Evet.
Yani şu Hüseyin Göcek'i al buraya ben mesela.
Gençler Birliği bir de Bursa Spor Kupa maçından Halis Özkahya'dan
yaraladı. Darbeli çıktı.
Evet.
Evet.
Galatasaray Gaziantep Spor maçına gelince Mete Kalkavan'ı görüyoruz. O da son zamanların
çıkış yapan bir hakem.
Çıkış yapan hakemi ama çok da böyle
ortalarda kaldı.
Parlak değil.
Ortalarda
yani.
Kaldı. O hep Ali Palabıyık örneğini veriyoruz. Mete de FIFA kokartlı olmasına rağmen
yani bir Cüneyt, bir Bülent, bir
olmadı,
Fırat
evet, öyle
olmadı
kendisini
yani.
Göstermedi. Evet. Ama gösterme ihtimali var.
Var
hala
mi?
Var. Evet. Niye? Yaşı genç. Yavaş yavaş tecrübe kazanıyor. Kazandıkça daha iyi olabilir. Bir de abi mesela sahaya çıktığın zaman ben fizikli hakemi seviyorum. Hani kendi fizikliyim diye değil. Normal. Bir Galatasaray maçı yönetirken şutum bana çarptı ve düştü abi. Yani şimdi öyle olunca bana kim itiraz edebilir ki sahada?
Değil mi?
Hiç kimse. Ya adam şutum 2 metre adam Serdar Hoca'ya çarptı düştü. Ben artık tamam sahada hiç kimsenin itiraz etme şansı yok. Yani bir hakem şöyle çıktığı zaman kendisini sahanın içine. Şimdi Mete'nin biraz fiziği Tolga gibi.
Evet.
Kibar, narin. Birisiyle çarpıysa Mete düşer. Yani şimdi öyle olduğu zaman da millet güler.
Evet.
Olmaz. Yani ben sahaya çıktığı zaman düdüğüyle, hareketiyle, koşmasıyla, pozisyon almasıyla, her şeyle 4-4 adam istiyorum. Evet. Mete'de biraz bu fiziksel eksiklikler maalesef var.
Evet, Beşiktaş Kardemir Karabük spor maçına gelince de Bülent Yıldırım'ın ismini görüyoruz. Yanında da FIFA yardımcı Kemal Yılmaz var.
Evet. Bülent Yıldırım ya Kemal, benim Türkiye'de Fırat, Cüneyt ve Bülent ilk üçüm. FIFA listesi olmasına rağmen Fırat'la, evet, Bülent dışarıda kalmalarına rağmen. Dolayısıyla Bülent'in iyi bir yönetim göstereceğine inanıyorum. Beşiktaş için önemli. Karabük'ün de sağ solu belli olmuyor. Zaman zorluyor. Evet, evet, evet. O anlamda bu doğru bir atama. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu atamalar içerisinde en doğrusu bu diye görüyorum. Bülent'ten de şimdiye kadar ufak tefek hatalar olmadı mı? Oldu. Ama iyi hakem Kumaşi'yi, evet, güveniyorum. Hakemlik adına bir şey olacağını sanmıyorum bu maçta.
Bu arada PTT Ligi'ne de baktığımız zaman birkaç sonuç da verelim. Oranın hakemlerini de şöyle çok kısa geçelim. Buca, tamam, Spor karşıya Ordu Spor'u 2-0. Denizli Spor Karşıyaka'yı 2-0 yendi. Adana Demirspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye 3-3. Giresun Spor, Elazığ Spor 1-1 berabere kaldı. Tabi burada da hep üst klasman hakemleri görüyoruz. İşte Süleyman Abay var.
İlker Meral var, Volkan Bayarslan var, Özgür Yankı. Bu abi Özgür Yankı'yı hata yapıyor. Bu sefer iki PTT'leri giriyor. Oradakiler takım değil mi ya? Onları da yazın. Onu dinlendir bu kardeşimiz. Bu artık siniri bozulmuş. Çıktığı zaman, evet, hata yapıyor Özgür. Evet. Aynı şey Süleyman Abay için de geçerli.
Şimdi Süleyman Abay ile ilgili ben yıllardır Süleyman Abay'ı izlerim.
Evet.
Hiçbir zaman hakem olarak beni tatmin etmemiştir.
Yani ben de aynı fikirde olduğumu söyleyeyim. Yani maalesef. Kendisine da söylediğim için rahat söylüyorum.
O zaman ben de bir yani anlatıcı olarak, evet, bir gözlemci olarak Süleyman Abay hiçbir zaman hakem olarak beni tatmin etmemiştir. Hep, evet, böyle bir endişeyle bakmışımdır Süleyman Abay'a.
Abi bak 9 tane maç var şimdi PTT 1. Lig'de. İki arkadaşımız hariç gerisi Süper Lig'de maç yöneten hakemler.
Evet.
Şimdi yazık değil mi? Buraya niye Süper Lig hakemini veriyorsun abi? Alttan, evet, gelen B klasman hakemleri sen buraya vereceksin. Ulusal hakemleri, tabii, vereceksin. Tabii. Onlar da yetişecekler.
Yani burada mesela gerçi bu hafta kritik maçlar var. Hani
var.
Şey değil.
Orada hani onları kullan. Kritik 2 tane mi olur? 3 tane olur. Kullan. Tabii. Hiçbir şey demiyorum ama bu lig, PTT 1. Ligi biraz da yukarıya aday olan hakemlerin çıkış yapmasını gerektiren bir lig.
Evet.
Süper Lig'e.
Şimdi bu Volkan Bayarslan ya da Suat Arslanboğa ile ilgili de yine kafamda hep bir soru işareti var. Acaba hangisiydi diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü yine bir maçlarını bunların anlattım. Hiç, hı-hı, beni tatmin etmedi ama Suat mıydı, şey miydi?
Var, ikisinden arasında fark yok Volkan abi, söyleyeyim, hiç önemli değil. Hiç üzülme yani, öyle hangisiyse mi? Hatalıdır.
Evet, yani onlar da beni mesela hiç tatmin, evet, etmediler.
Evet. Yani şimdi bak niye? Şimdi bak İlker Meral hatalı bir çocuk ama iyi bir hakem.
Evet.
Hata yaptı. Şimdi alt ligde geziyor 2-3 haftadır. Yukarı çıkar, toparlar kendisi. Evet. Hakemin kumaşı iyi. Ama senin de söylediğin gibi Volkan Bayarslan'la Suat Aslanboğa arasında İlker Meral gibi kefil olamam. Yani neyine kefil olamam? Şimdi, İnsanlığına değil, yönetim tarzına.
Bir de bölgeleri de önemli zannediyorum. Volkan Bayarslan ve Suat Aslanboğa Ankara, İstanbul, İzmir'in dışındalar.
Dışın zaten küçük şehirlerden geliyorlar.
Yani
abi.
Onlar da yetişirken biraz
hata alıyor. Oluyor.
Tabii, biraz yani diyalogları olmuyor herhalde diğer hakemlerle.
Diyaloglar var. Eksiklik aslında Merkez Hakem Kurulu. Şu asistan hakemlere harcadığı parayı abi her hafta toplayacaksın.
Eğitimi harcasın.
Eğitimi harcayacaksın. Her hafta. Her hafta topla abi, ne olacak? İki tane uçak biletine patlar.
Evet.
Ankara, Türkiye'nin ortası. Merkez, getir abi Ankara'ya. Ya işte hani eğitim tesisi İstanbul'daysa tamam İstanbul'da olur. Evet. Getir İstanbul'a her hafta pazartesi günü topla, izin, evet, al. Çünkü hakemler zaten maç yönetirken kamu görevlisi olduklarından idari izini de sayılıyorlar. Onunla, evet, ilgili de bir sıkıntı yok. Diyeceksin ki arkadaş siz şu maçlarda şunları şunları şunları yaptınız. Bunları yapmayın. 2 saatlik bir konu. Hadi güle güle.
Evet.
Abi yılda bir defa 2 defa hakemini bir araya getirip eğitim yaptım, seminer yaptım demekle bu işi toparlayamayız. Olmaz, tabii, tabii. Hata da biraz oradan,
evet,
geliyor.
Evet, Suat Arslanboğa Eskişehir hakemiymiş. Hı-hı. Evet.
Bir de şey de var tabii. Büyük şehirlerdeki hakem arkadaşlarının önlerinde Süper Lig'de görev yapan tecrübeli hocaları, abileri var.
Evet.
Yani şimdi bana burada hangi kardeşimiz, arkadaşımız Ali'yi mesela ben takip ediyorum. Maçlardan sonra telefonla diyorum ki Ali'ciğim tebrik ederim. Şu iyiydi, bu kötüydü. Buna dikkat edersen daha iyi olacak. Diyalogumuz var senin de söylediğin gibi.
O çok güzel tabii.
Federasyon da bunu yapıyor. Empati yaptırmak için mentor hakemlik müessesesi kuruldu. Onları takip eden hocalar da var ama işte o hocaların eyyamcı gruptan gelmemesi çok önemli.
Gelmemesi lazım. Tabii.
Ona dikkat edeceğiz. Evet.
Şimdi evet PTT Ligi'ne de şöyle bir göz atalım. Az önce söyledim Buca Spor, Samsun Ordu Spor 2-0 yendi. Denizli Spor Karşıyaka'yı 2-0 yendi. Adana Demirspor Gaziantep 3-3 berabere kaldı ki Adana Demirspor kendi sahasında bayağı şey önemli bir 2 puan kaybetti. Giresun Spor Elazığ Spor maçı 1-1. Altınordu Şanlıurfa Spor, Bolu Spor Adana Spor, Albima Alanya Spor Antalya Spor, Samsun Spor Manisa Spor ve Osmanlı Spor Kayseri Spor maçları var bu hafta. Evet. Bunların içinde tabii Altınordu takımı benim çok dikkatimi çeken bir takım. O kendisini şöyle
Karşıyaka'ya 5 attı abi evet, geçen hafta.
7'de emin olarak bahsedilmesini istiyor Mehmet Özkan kulübün başındaki hı-hı kişi. Ve altyapıdan futbolcularla yabancı futbolcu olmadan ve teknik direktörüm ne olursa olsun değiştirmeden bu ligi sürdüreceğim diyen bir başkan. Aslında birçok kulübün örnek alması gereken altyapısıyla, yönetimiyle, profesyonelleriyle örnek alması gereken bir kulüp olarak düşünüyorum.
Başkanın geçen hafta verdiği demecin her kelimesinin altına imzamı atarım abi Altınordu Spor Kulübü evet ile ilgili olarak. Çünkü gerçekten hocanın değişmemesi kadar önemli bir şey olabilir
tabii
mi? Bugün bak en fazla değiştiren, hoca değiştiren ülke Türkiye.
Öyle maalesef.
Öyle olduğu zaman da tam bir sistemi kuracak hoca takımına. Belli bir yere geliyor. Bir takımın bir mağlubiyet alabilir. Futbolda bu her zaman var. Mağlup oldu. Hocadan oldu. Hadi hoca güle güle. Yok böyle bir şey. İşte bu tipteki dirayetli yöneticilerle. Bak abi sizin eğitiminiz var değil mi? Yıllardan beri bu işe emek vererek belli bir noktaya geldiniz. Hakemler en kötüsü 10 senede yetişiyor.
Tabii.
Futbolcu neredeyse zaman aynı. Hocalar aynı. Bu işte hiçbir emek vermeden ve hiçbir sertifika programına katılmadan tepeden gelenler kulüp yönetici.
Kamu yönetiminden haberi olmayan.
Olmayan tabii abi. Kulüp parası var adamın geliyor kulübün başına çöküyor abi oturuyor. Evet. Ya da yönetim kuruluna. Bu işte ben biliyorum kardeşim parayı ben verdim düdüğü de ben çalarım diyor. Öyle olduğu zaman hiç kimse hoca itiraz edemiyor. Hakeme laf söylüyor ki çıt yok futbolcu gıkını çıkartamıyor. Bilmiyor da adam işi. Ama ben yönetirim diyor. Yandık abi işte öyle olunca da Türk futbolu bu hale geliyor.
Yönetimine de bir tane eski futbolcuyu almıyor.
Ah, yok. Hani bir danışman olsa doğru tabii, işi bilen tabii, birisi olsa yanında tabii yönlendirseler tamam. Evet. Hani İlhan abi bir ayrıcalıklı olan insan. İlhan abi gibi olsun tamam. Futbolun duayeni her şeyi İlhan abi bilir. Evet. Ama şimdi onun o tipte yöneticiyi her zaman bulamayız
bulamayız
ki.
Bulamayız yok. Maalesef bulamayız. Evet. Gerçekten PTT Ligi mesela bir Osmanlı Spor Kayseri Spor maçı önemli bir maç.
Evet.
Osmanlı Spor ilk ikide kalmak için mücadele edecek. Kayseri Spor artık Süper Lig'e yaklaştı diye
diyebiliriz.
Düşünüyorum
ben. Ben de aynı fikirdeyim.
Bu Samsun Spor'un 3 puanının silinmesiyle ilgili yaklaşımın nedir?
Abi buna çok üzüntülüyüm. Bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un başına gelmiş olsaydı evet, bu federasyon yönetim kurulu. Yayına girerken de seninle sohbet ederken söyledim abi. Federasyon yönetiminden kaç kişiyi tanıyoruz Allah aşkına doğru. Futbolla ilgisi olmayan ne kadar insan varsa burada yönetim kuruluna görev almış.
İş adamları federasyonu.
Maalesef öyle. Ama bunları seçen delegelere de bak kabahat.
Tabii.
Bunları seçenler şimdi Samsun Spor delegesi de bunlara oy verdi. Vermeseydi seçilemezlerdi. Seçilemez. Ama ne oldu? Kabak geldi. İşte o zorla beğendirilen insanlar tarafından 3 puanları silindi. Evet. Bu 3 puanı silenler FIFA'nın talimatı var o ayrı. FIFA diyor ki bu tipteki olaylarda silebilirsin. Puan
silebilirsin diyor
silebilirsin
yani.
Silebilirsin.
Kesin bir şey değil.
Demiyor. Tabii. O zaman Diego da federasyona itiraz tabii etti. Hadi niye bakalım Fenerbahçe'nin 3 puanını silsene. O da almamış 2 ay maaşını. Samsun'unkini sil. Sakarya'yı sil. Fenerbahçe'yi silme. Galatasaray'ı olmadı abi o zaman.
Tabii.
O zaman adaleti dağıtamıyorsun. Adaleti dağıtamayan bir federasyon. Hakemden nasıl adalet bekleyecek abi?
İşte orada
sen masa başında önündeki kağıtta adaleti dağıtamıyorsun ki biz orada saniyelerle önümüzden geçen pozisyonda hata yapmışız.
Çok doğru bu yaklaşımında çok haklısın. %100 haklısın. Şimdi bir de Bülent Birincioğlu var son zamanlarda dikkatimi çeken. İsim olarak hakem olarak pek not veremeyeceğim. Sen ne diyorsun Bülent
abi bu genç bir kardeşimiz. İstikbal vaat ediyor.
Evet.
Ben de birkaç kez takip ettim. Ben iyi bir hakem olacağı kanaatindeyim ve bu haftaki maçı da güzel bir maç. Bolu-Adana maçı.
Evet.
Önemli bir maç. Buradan alnının akıyla çıkarsa hata yapmazsa yukarıya doğru geleceği
çıkma şansı var.
Var var tabii.
Deniz Ateş Bitnel de son zamanlarda ismini sık duymaya başladığımız akımlardan.
Daha önceki 2 sene önce Deniz Ateş Bitnel'e çok şans verildi.
Öyle mi?
Evet, o şansını çok iyi değerlendiremedi. Onu şimdi yeniden bir zorlamaya çalışıyorlar. Kendi kumaşı fena bir arkadaş değil. O çok çabuk demoralize oluyor. Hata yaptığı zaman 2-3 hafta kendini toparlayamıyor.
Evet.
Ama tabii, ümit var. Şimdi, Özgüç de bizim yılların hakemi Giresun maçında.
Evet, Özgüç'ü de herhalde öyle biraz onore etmek için vermişler. Çünkü ben hep onu ya 4. hakem ya asistan olarak...
Şimdi tabii bizim Ankara'da da dernek başkanımız Özgüç, evet, aynı zamanda. Çok da faal, çok da 4-4 her şeyi hakemlerin adına takip edebilen, onların, evet, sosyal anlamda gelişmesini sağlayan müthiş bir dernek başkanlığı örneği veriyor Özgüç.
Evet.
O anlamda da taltifi de hak ediyor. Ama hakemlikte onu da beklediğimiz yerde i̇şte göremedik maalesef.
Özgüç'ün şanssızlığı biraz da fizik olarak.
Biraz önce konuştuk ya abi. Biraz konu, evet, biraz evet, yani, onu ister istemez var.
Futbolcuların arasında tabii, futbolcuların arasında kayboluyor yani.
Abi zaten hani biz niye girmeyin diyoruz futbolcular arasına? Tabii. Ben gireyim çıkarım abi, bana bir şey olmaz yani. Ama şimdi Özgüç girerse çıkamayabilir, evet, o 5-6 evet, kişinin arasından. Yani. Öyle olduğu zaman da girmeyin, uzakta durun. Bak onu geçen hafta Ali Palavik çok güzel yaptı. Kenarda durdu o Galatasaray maçındaki son dakikada olan, evet, olayda. Çok güzel kontrol altına aldılar. Kendisi şöyle 2-3 metre dışarıda kaldı. Olayları izledi. Yardımcılarını da 5'er metre yaklaştırdı o olay. Evet. İki takımın yedekleri girdi. Hocaları girdi. Kulübeler girdi. 22 kişi sahanın, evet, içerisinde. Çarşamba pazarı gibiydi. Ve oradan kartlarda hiç hata yapmadan çıktı.
Ben Muslera'ya bir kırmızı kart çıkar diye düşündüm ama belki de işte tamam, artık maçın, yani işte, maçın son
sonu,
saniyesiydi.
Maçın sonu.
Evet.
O bir de maçın yarım kalması da var abi. Oraya kadar getirmişsin. Biz... alnın akıyla orada da o maçı bitireceksin yani. Evet. Hakem akıllı olacak.
Evet, evet.
Hakem akıllı olacak.
Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Ali Ser'in teknik yönetmenimiz, Ali Suat program yapımcımızdı. Ben Tansu Polatkan ve konuğum Serdar Çakman'la hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
Sportif gündem.